إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle kıyamet gününde Allah'ın İnsanlara ve cinlere, insan ve cin topluluklarına size bir peygamber gelmedi mi diye soracağını, onların da evet geldi diyeceklerini haber vermişti. İnsanlar ve cin, her ikisi de yeryüzüne imtihan için gelmiş olan, aklı da olan, nefsi de olan bu varlıklar, peygamberler ile hidayete davet edilmişler. Ve onlar ise peygamberlere tabi olmak yerine nefislerine tabi olmayı tercih etmişler. Ve işte kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onlara size peygamber gelmedi mi diye sorduğunda evet kendi aleyhimize şahitlik ediyoruz ki geldi demek zorunda kalmışlardır. Daha evvel de ifade ettiğim gibi cinlere peygamber gelmiş midir? Cinlere, cinlerden bir peygamber gelmiş midir? Ekser ulemaya göre cinlere, cinlerden bir peygamber gelmemiş. Allah Azze ve Celle bu ayette cin ve ins topluluğu dediğine göre, her ikisine birden hitap ettiğine göre, ey insanlar ve cinler diye hitap ettiğine göre, demek ki insanlara ve cinlere insanlardan bir peygamber gelmiştir. Hitap her ikisine birden yapılmaktadır ve bundan dolayı bir tane peygamber gelmiş olduğu anlaşılmaktadır. Her ikisine bir peygamber demek ki gönderilmiştir. İnsanlara peygamberlerin gönderildiği bilindiğine göre demek ki cinlere o halde peygamber gelmemiştir. Fakat cinlere de bize gelen peygamberler onlara da gönderilmişler. İnsanları davet ettikleri gibi cinleri de davet etmişler ve onlardan bir kısmı iman etmiş, bir kısmı ise inkar etmiş. İman edenler İslam davetçisi görevini görmüşler. Cinlerin de içinden bir kısmı İslam'a davet etmiş ve bir davetçi olarak Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu vazifeyi yerine getirmişlerdir. Buna göre demek ki cinlerden bir peygamberin olmadığını ama cinlerden İslam davetçilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberlere cinlerin de karşı geldiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim her peygambere insanlardan ve cinlerden düşmanlar peydah ettiğini ifade ediyor. Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri bu şekilde imtihana soktuğu, böyle zor imtihanlardan geçirdiğini ifade ediyor. Madem ki peygamberlere insanlardan da cinlerden de düşmanlar peydah edilmiş ise, demek ki bu cinlere de o peygamberler gönderilmişti. Eğer o peygamberler o cinlere gönderilmiş olmasaydı, o takdirde cinlerin peygamberlere düşmanlık yapması beklenilmezdi. Demek onlar da Hakk'a davet etmişler. Ve demek ki peygamberlerin anlattıkları cinlerin işine gelmemiş. Demek ki nasıl ki insanlar peygamberlere, nefislerine ağır gelen şeylerden dolayı itaat etmedilerse, cinler de o yüzden itaat etmediler. Demek ki peygamberlerin öğretisi, peygamberlerin söyledikleri, peygamberlere verilen vahiy, demek ki şeytanların ve cinlerin işine gelmiyordu. Tıpkı yeryüzündeki şeytanlaşmış insanların işine gelmediği gibi. Allah Azze ve Celle şeytanlardan da insanlardan da nicelerini peygamberlere düşman ettik dediğine göre, demek ki o peygamberler cinler içinde peygamberdir ve peygamberimizin özellikle hem cinlere hem de insanlara gönderildiğini kesin olarak bilmekteyiz. Onun Resulü Sakaleyn olduğu, yeryüzünde ağırlığı olan iki varlığa gönderilmiş olduğu, yani insanlara ve cinlere gönderilmiş olduğu kesin olarak bilinmektedir. Peygamberimiz gibi birçok peygamber de cinlere de gönderilmiş. Fakat belki bazı peygamberler önceki peygamberin getirdiği cinler arasında mevcut ise, o peygamber belki o zaman cinlere gönderilmemiş, onlarla sorumlu olmamış olabilir. Bu hususta elimizde kesin bir malumat yok. Allah Azze ve Celle acaba bütün peygamberleri, insanlara gönderdiği bütün peygamberleri cinlere de göndermiş midir? Bu hususta elimizde kesin bir malumat yoksa da, onlara cinlerden bir peygamberin gelmediğini biliyoruz çünkü, cinlerden bir peygamber gelmiş olsaydı o takdirde elimizde bununla ilgili hadislerin olması lazımdı. Madem ki bu şekilde bilgi veren bir hadis elimizde mevcut değil, cin taifesine cinlerden bir peygamberin gönderildiğini anlatan bir hadis elimizde mevcut değil. O halde böyle bir şey iddia edemeyiz ve o halde peygamberlerin cinlere de gönderildiğini söyleyebiliriz. Ama demin ifade ettiğim gibi belki bütün peygamberler için bu söz konusu olmayabilir. Belki bazı peygamberler cinlere de insanlara da gönderilmişken bazıları sadece insanlara gönderilmiş de olabilir. Nasıl ki mesela peygamberimiz bütün insanoğluna gönderildiği halde bazı daha evvelki peygamberler tüm insanlığa gönderilmiyordu. Önceki peygamberler bir kavme gönderiliyordu. Peygamberimiz ise bütün insanlığa gönderildi. Bütün zamanlara, bütün mekanlara, kıyamete kadar ne kadar insan gelecekse hepsine gönderildi. Ve bir peygamber ne zaman gönderilir? Önceki peygamberin getirdiği tamamen kaybolduğunda, işte o zaman Allah Azze ve Celle yeni bir peygamber gönderir. Bazen fetret dönemleri de olur. Önceki peygamberin getirdiği kaybolmuş, yeni bir peygamber de henüz gönderilmemiş olan ara dönemler. O ara dönemler insanları, fetret dönemi insanların hükmü tabii ki farklı olacaktır. Nasıl ki dünyada fetret dönemi var, önceki peygamberin getirdiğini kaybolmuş, sonraki peygamber de henüz daha gelmemiş, o ara dönemler olduğu gibi, belki cinler arasında da böyle ara dönemler olmuş olabilir. Yani bir peygamberin getirdiği onlara ulaşmış, ve sonra kaybolmuş ve sonra yeni bir peygamber gelmeden de o ara dönemde yaşanmış olan cinler de olabilir. Bu hususlarda elimizde kesin bir malumat yok. Ama şunu biliyoruz ki peygamberimiz bütün cinlere de gönderilmişti. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet gününde hepsine sorar. Size ey insanlar ve cinler, size peygamber gelmedi mi? Ben sizi İslam fıtratı üzere yarattım. İslam'a temayüllü olarak yarattım ama yine de bütünüyle buna bırakmadım işi. Sadece sizi İslam fıtratı üzere yarattığım için sizi o şekilde bırakabilirdim de, ben sizi İslam'a uygun olarak yarattım, bundan sonra İslam'a göre yaşamak zorundasınız da diyebilirdim. Veya bunun yanında size akıl da verdim, o halde aklınızı kullanarak doğru bir hayat yaşamak zorundasınız da diyebilirdim. Ama Allah Azze ve Celle ne bizi fıtratımıza terk etti, ne de aklımıza terk etti. Aynı zamanda bir de peygamber göndermek suretiyle bizi ikaz etti. İşte ondan dolayı Kur'an öyle buyurur, size peygamber gelmedi mi? Demek isteniyor ki peygamber gelmeyecek olsaydı sadece akılla ve sadece fıtratla insanlar doğru yolu bulamayabilirdi. Yalnızca fıtrat eğer insanın doğru yolda gitmesini sağlayacak olsaydı, o zaman peygamberlere gerek olmazdı. Sadece akıl eğer insanlara doğru yolu gösterecek olsaydı, o zaman peygamberlere gerek olmazdı. Ondan dolayıdır ki insan, ben sadece aklıma güvenirim diyemez. Yahut da bulunduğumuz asır bilim asrıdır, ilim asrıdır, ilimde ilerlediğimiz bir asırdır. O halde artık bize o yeter, Allah'a ihtiyacımız yok, vahye ihtiyacımız yok, peygambere ihtiyacımız yok diyemez. İşte bugün yeryüzünde bilim gelişmiş. Fakat yeryüzünde huzur görebiliyor musunuz? Bilim geliştiği halde, yeryüzünde her türlü alanda bilim geliştiği halde, yine de her türlü alanda ahlaksızlığın, namussuzluğun, hırsızlığın arttığını görmüyor musunuz? Demek ki bilim doğruyu söylemiyor her zaman. Doğruyu söylediği zaman bile insan nefsine hakim olamıyor. Bilim bugün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey söylüyor. Hem her zaman doğruyu söyleyemiyor, daha sonra yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Hem doğruyu söylediği zamanlarda bile yine de insan nefsine hakim olamıyor. Çünkü bilim şu zararlıdır der ama o haramdır diyemez. Onu ancak Allah ve Resulü söyleyebilir. Bilim bir şeyin zararlı olduğunu söyleyebilir. Fakat onu haram kılma yetkisi kendisinde yoktur. Haram dediğiniz zaman bir şeye, onu kutsi bir kaynağa dayandırmanız lazım. Çünkü Allah ve Resulü ancak haram kılabilir bir şeyi. Ben size şunu haram kılıyorum diyemez hiçbir insan veya bir bilim dalı. Ancak onun zararlı olduğunu söyleyebilir. İnsanlar ise onun zararını göze alır ve onu yapmaya devam edebilirler. Onun zararını bile bile yapmaya devam ederler. Tıp profesörü tıbbı bildiği halde o bile içki içmiyor mu, sigara içmiyor mu? Zararını kendisi talebelerine anlattığı halde yine de kendisi onu yapmıyor mu? Demek ki bilmek insanı kötülüklerden alıkoyamıyor. Kutsi bir kaynağa dayanmak icap ediyor. Allah haram kılmıştır denildiği zaman bir Müslüman onu terk ediveriyor. Ama o işin profesörü onu terk edemiyor. Çünkü nefsine hakim olamıyor. Demek ki insanın daima nefsine hakim olmasını sağlayacak olan kutsi bir kaynağa ihtiyacı var. İşte o Kur'an ve sünnettir. Kutsi bir kaynağa sahip olmayanlar, nefislerinin esiri olacaklar, şeytanın esiri olacaklar, insanların esiri olacaklar, kullara kulluk yapmaktan kurtulamayacaklardır. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden bize peygamberler göndermeye devam etti. İnsanlık tarihi boyunca insanlara yol gösterici olan peygamberler gönderilmesinin sebebi işte buydu. İnsan nefsine bırakılacak olursa, aklıyla sadece baş başa kalacak olursa, nefis akla ekseriyetle galip gelmektedir. İnsan nefsinin dediğini yapmakta, aklın dediğini yapmamaktadır. Ve aklından da çok fazla da zaten emin de değildir. Çünkü akıl bir gün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey söylüyor. Onun için insan kendi aklına da başkalarınınkine de çok fazla güvenemiyor. Allah Azze ve Celle ondan dolayıdır ki kıyamet gününde de bunu insanlara ve cinlere soracağını haber ediyor. Yani demek ki o gün kıyamet gününde bizi peygamberlerle karşı karşıya getirecek. Ve peygamberlerine soracak, siz bunlara peygamber olarak gitmemiş miydiniz? Siz bunlara hakkı hakikati anlatmamış mıydınız? Neden bunlar bu yolda devam ettiler, sizin gösterdiğiniz yola girmediler. Hatta bazen peygamberleri öldürdüler. Cinlerden de insanlardan da peygamber düşmanları, peygamberleri öldürenler. Cinler vesvese verdiler ve dostları, yeryüzündeki insanlardan olan dostları peygamberleri öldürdüler. Peygamberlere uymadıkları gibi peygamberlere savaş açtılar. İşte Allah Azze ve Celle bunun hesabının kıyamet gününde sorulacağını haber veriyor. Ve o zaman onlara denilecek, size peygamber gelmemiş miydi? Neden uymadınız, nefislerinize uydunuz? Demek ki insanoğlu peygambere uymakla mükelleftir. Kendi aklının kendisine her zaman doğruyu söylemesi mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Kerim bu noktaya temas ettikten sonra başka bir meseleye geçer. Ve Rabbuke'l ganiyyuzur rahme. Ve ey Resulüm, senin Rabbin zengindir ve müstahnidir, hiçbir şeye ihtiyacı da yoktur. Ve aynı zamanda da rahmet sahibidir. İnsanlara karşı rahmet sahibi olduğundan dolayı onları hemen helak etmez ve onlara mühlet tanır. Bazen peygamberlere karşı gelirler. Hatta öldürmeye kalkarlar, Allah Azze ve Celle gene onlara mühlet tanır. Onları hemen cezalandırma, çünkü senin Rabbin zurrahmedir, rahmet sahibidir. Ve Allah Azze ve Celle aynı zamanda ganidir, insanlardan da zengindir ve insanların ibadetlerine de ihtiyacı yoktur ve onların ibadetlerinden müstahnidir. Hiç kimsenin ibadetine de muhtaç değildir. Ondan dolayı hiç kimseden Allah Azze ve Celle akıl alacak da değildir. Fakat Müslümanların kafirlerden akıl aldıklarını görüyoruz. Allah alemlerden gani ve müstağni olduğu halde, hiç kimseye ihtiyacı olmadığı halde ve bizi yalnız kendisine davet ettiği halde, bakıyorsun Müslümanım diyen insanların bazıları gidip kafirden akıl almak istiyor. Allah'ın kriterlerini terk ediyor, kafirin kriterlerini almak istiyor. Nasıl ki Allah müstağnidir, nasıl ki Allah'ın kimseye ihtiyacı yok, aynı şekilde Allah'ın kitabının da hiçbir kritere ihtiyacı yok. Allah hiç kimseye muhtaç olmadığı gibi kendi kitabı da hiç kimsenin aklına muhtaç değil. Müslümanım diyenlerin hiç kimseden kriter alması, kanun alması düşünülemez. Müslümanlığını iddia ediyorsa eğer, hakikaten Müslüman olduğunu zannediyor ve bunu iddia ediyorsa, madem ki Rabbul Alemin olan Allah alemlerden müstahnidir, madem ki hiç kimseye ihtiyacı yoktur, o halde onun kitabının da kimseye ihtiyacı yoktur. Hem ceza hukukunda, hem sosyal meselelerle ilgili kriterlerde, aklınıza ne kadar mesele gelirse gelsin, gerek ahlakla ilgili meselelerde, gerek inançla ilgili meselelerde, gerek alışveriş gibi muamelatla ilgili meselelerde, bütün meselelerde Allah alemlerden müstahnidir. Allah Azze ve Celle'nin hiç kimsenin aklına ihtiyacı yoktur. Ve madem ki bu kitap kıyamete kadar gönderilmiştir, o halde kıyamete kadar geçerlidir ve hiçbir zaman insanlar bu kitaba bir şey ilave etmek ya da bu kitaptan bir şeyler çıkartmak hakkına sahip değildirler. Ey Resulüm, senin Rabbin ganidir. Senin Rabbin hiç kimsenin kriterlerine ihtiyacı yoktur ve senin de ihtiyacın yoktur. O halde o kafirlere itaat etme. Kur'an-ı Kerim peygamberimize hitaben başka yerde ve inneke leala hulukin azim buyurmuştu. Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Yüce ahlaka sahip olan alçaklara itaat etmez. O halde fela tutayil mukezzibin demişti. Madem ki sen yücesin, üstünsün, o halde kafirlere itaat etmemelisin. Onlara ihtiyacın yok senin. Onlara itaat edecek olursan sen de onlara benzemiş olursun. Yüce olan alçak olanlara itaat etmez buyurmuştu. Şimdi burada da Allah Azze ve Celle kendisinin gani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, alemlere muhtaç olmadığını, dolayısıyla yüce olan Allah nasıl ki muhtaç değilse, onun yüce olan kitabı da muhtaç değil. Onun için İslam'ın içerisine bir şeyleri katmak, bir takım bid'atler uydurmak, İslam itikadını bozmak, mesela İslam'ı demokrasi gibi göstermeye kalkışmak, bir takım şeyler doğru, bir takım şeyler yanlış olan,
Sonuçta insan mahsulü bir ideolojiden başka bir şey olmayan, bir takım şeyleri doğru olsa da İslam'a uygun olmayan birçok şeyi de içinde barındıran, birçok haramları serbest bırakan, yahut da sosyalizm gibi mesela, zamanında İslam sosyalizmi gibi bir takım tabirler ortaya atılmıştı. Sanki İslam'ın sosyalizmin kriterlerine ihtiyacı varmış gibi, İslam sosyalizmi gibi tabirler ortaya atmışlardı bazıları. Sanki İslam bir bütün değilmiş. Sanki İslam'ın bir kısmını Allah'tan almalı, bir kısmı da insanlardan, Karl Marx'tan almamız caizmiş gibi. Sanki İslam'ın itikadını, ibadetin ahlakını alacakmışız da, İslam'ın ekonomik doktrinini ise başkalarından alacağız. İslam'ın kendine has doktrinini bırakacağız ve başkalarının uydurduklarını alacakmışız gibi. Sanki Allah ve kitabı alemlerden müstahni değilmiş gibi. Halbuki Allah da kitabı da alemlerden müstahnidir. Allah'ın da ihtiyacı yok insan görüşüne, Allah'ın kitabının da ihtiyacı yok insan görüşüne. Dolayısıyla İslam, İslam'dır. Başka hiçbir şey onun içerisine katamazsınız. İn yeşâ yuzhibkum ve yestahlif min ba'dikum mâ yeşâ kemâ enşâkum min zurriyeti kavmin âkharîn. Allah eğer isterse sizi götürür, sizin yerinize başka bir millet getirir. Nasıl ki daha evvel de başka bir milletten sizi inşa etmişti. Nasıl ki başka milleti yok etmiş, onlara ceza vermiş, o ümmeti yok etmiş, sonra görevi size vermişti. Şimdi aynı şekilde Allah sizi de götürür, yerinize başkasını da getirir. Allah'ın size ihtiyacı yoktur, Allah müstahnidir. Hiçbir şekilde size ihtiyacı yoktur ey ümmeti Muhammed. Veya ey Mekkeliler, Allah Azze ve Celle size muhtaç değil. Siz iman etmeyecek olsanız da sizi götürür, yerinize iman edecek olan başka bir millet getirir. Siz iman etmeyecek olursanız, peygamberi desteklemeyecek olursanız Allah ta Medine'den yardımcılar gönderir ona. Siz neye karar verirseniz verin, Allah Azze ve Celle isterse sizi götürür, yerinize başkalarını getirir. Geçmiş ümmetlere şöyle bir bakın. Allah Azze ve Celle hangi ümmeti ne zaman yok etti? Hangi şartlar oluşunca bir ümmet meydana geliyor? Ve hangi şartlar oluşunca ümmetler götürülüyor, yerlerine başkaları getiriliyor? Bu Allah'ın bir sünneti. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Allah Azze ve Celle bir milleti ne zaman yükseltir, ne zaman çökertir? Bir ümmete ne zaman ümmet olma şerefini verir, bir vazife verir? Bir topluluk ne zaman vazifelendirilir ve ne zaman vazifesi geri alınır elinden? Kur'an bunların misalleriyle dolu. Geçmiş ümmetler, mesela Yahudiler, Allah Azze ve Celle onlara da bir görev vermişti. Ve onlar için enni faddaltukum alel alemin buyurmuştu. Sizi alemlere üstün kıldım ey Yahudi milleti, ey İsrail oğulları, ey Yakub'un oğulları ve torunları, ey Musa'nın ümmeti, sizi başka milletlere, alemlere üstün kıldım. Fakat onlar görevini yapmadılar. Görevini yapmayınca Allah Azze ve Celle onlardan bu vazifeyi aldı. Ümmet olmak demek yeryüzünde vazifeli olmak demekti. Ümmet olmak demek yeryüzünün imamı olmak demek. Bütün zulümlerden mesul olmak demek, yeryüzünde ahlakı muhafaza etmekten, itikadı muhafaza etmekten, Allah'tan başkasına kulluk yapılmamasını sağlamaktan, zulümlere son vermekten, adaleti hakim kılmaktan mesul olmak demek, yeryüzünün bir yerinde Allah'a isyan mı ediliyor, onunla savaş etmek demek, ümmet olmak demek, mesul olmak demek. İşte Allah Azze ve Celle yeryüzünden nicelerini bugüne kadar mesul kılmıştı. Onlar görevlerini yapmayınca Allah Azze ve Celle onlardan görevlerini almıştı. İsrailoğullarının, Yahudilerin şu anda ellerindeki kutsal metinlerinde de aynen bu şekilde yazar. Allah'ın onlara cihad etme görevi verdiği, fakat onların cihattan kaçındıkları, yeryüzünde kendilerine verilen vazifeyi yapmadıkları, bundan dolayı da Allah'ın onları azap ettiğini bizzat kendi kutsal metinlerinde görebilirsiniz. Aynen öyle yazar. size verilen vazifeyi yapmadınız. Yeryüzünde adaleti sağlayacaktınız, sağlamadınız. Çocuklarınıza Tevrat'ı öğretecektiniz, öğretmediniz. Ve her yaş ağacın altında zina ettiniz. Adam kendi geliniyle zina etti. Siz de bunları gördünüz. Zinayı, içkiyi, kumarı, o gün onlara haram kılınmış olan şeyler neler ise. Onları gördünüz ve bütün bunlara sessiz kaldınız. Sizi milletlerin arasında bölüştüreceğim. Sizi paramparça edeceğim. Çünkü verilen görevi yerine getirmediniz. Üzerinizden kılıç kalkmayacak. Hiçbir zaman emin olamayacaksınız. Her zaman korku içinde yaşayacaksınız. Şu anda arkalarında Amerika, Avrupa olduğu halde bile yine de korku içinde yaşadıklarına bakın. Duvarları örüyorlar, duvarların arkasında yaşıyorlar. İşte bu kendilerine, kendi kutsal metinlerinde verilen bir haberdi. Milletlerin arasında bölüştürüleceksiniz denilmişti ve bölüştürüldüler. Dünyanın her tarafına dağıtılmışlardı. Ve üzerlerine hakikaten de kılıç kalkmamıştı. Daha evvel Buhtunasır tarafından zulme uğramışlardı. Başkaları tarafından zulme uğradılar. Sonra en son Romalı generaller tarafından Hazreti İsa'dan sonra zulme uğradılar. Ta Hitler'e varana kadar bütün dönemlerde kılıçtan geçirildiler. Çünkü kendilerine verilen görevi yapmamışlardı. Yapmamaya da devam ediyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle, Allah isterse geçmişteki ümmetleri götürüp de sizi getirdiği gibi sizi de götürür, başkalarını getirir. Allah bundan, buna gücü yetmez değildir. Allah sizden de müstahnidir ey müminler. Allah'ın size de ihtiyacı yoktur. İşte Allah Azze ve Celle görevini yapmayınca atalarımız onları da götürmedi mi? Osmanlı'yı da yok etmedi mi? Paramparça etmedi mi? Ümmet görevini yerine getirmez olunca o zaman ümmetlerin sonu parçalanmaktır. İşte öyle olmadık mı? Şimdi de daha başka yeni parçalara bölmeye çalışmıyorlar mı? Türkiye'yi yeniden bölmek, Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı yeniden bölmeye çalışmıyorlar mı? İşte ümmet görevini yapmaz ise sonu parçalanmaktır. Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlere tatbik ettiği sünnetini bize de tatbik edecektir. Ne zaman ki ümmet kendine verilen görevi yaptı, Allah da onları muhafaza etti. Ne zaman ki mesul olduklarını unutmadılar, yeryüzünde adaleti sağlamaya çalıştılar, rahatı terk ettiler. Sorumlu olmak demek madem ki ümmet olmak demek, imam olmak demek madem ki ümmet olmak demek, o halde imam olanlar rahat etmesi mümkün müdür? Mesuliyeti taşıyanların rahat etmesi mümkün müdür? İşte aynen öyle. Ümmet olanlar rahat etmemeliydiler. Onlar lale devrine girmemeliydiler. Dünya peres olmamalıydılar. Rahata ve lükse dalmamalıydılar. İşte öyle olacak olursa götürülürler. Parçalanırlar. Önce düşmanların bir takım maddi şeylerini almaya başlarlar. Düşmanlarına özenti duyarlar. Bir takım maddi şeyleri alırlar onlardan. Sonra onlardan örflerini, adetlerini almaya başlarlar. Sonra onlardan kültürlerini, sanatlarını almaya başlarlar. Sonra kanunlarını almaya başlarlar. Sonra ahlaklarını, ahlaki kriterlerini almaya başlarlar. En sonunda da inançlarını almaya başlarlar, ideolojilerini almaya başlarlar. Onların ideolojilerini savunmaya başlarlar. Ve işte bu noktaya geldiği zaman ümmet artık çökmüş demektir. İşte öyle olmadık mı? Önce onlardan bir takım maddi şeyleri aldık. İlim adına, ilim içinde de olsa gidip alacakmışız hani. Ondan dolayı yanlış anladık o rivayeti de. Yanlış anladık. Halbuki bize söylenen ilmi almaktı. Onların yaptığı şeyleri almak değildi. Biz ilmini alacaktık ve kendimiz yapacaktık. İşte o zaman neslimiz gavura hayran olmayacaktı. Geçmiş atalarımız öyle yapmışlardı. 1000 sene kadar yeryüzünde İslam medeniyeti hakim olmuştu. Kendimiz bütün bilim dallarında ilerlemiştik. Sonunda Batı onları bizden aldı ve Rönesans'ı gerçekleştirmişti. Biz bilimin temellerini atmıştık bütün alanlarda. Onlar bizi gördükleri zaman şok olmuşlardı. Onlar kadın hayvan mıdır, insan mıdır? Kadının ruhu var mıdır, yok mudur diye tartışırken biz gök bilimleriyle uğraşıyorduk. Biz kimyada, tıpta, astronomide ilerliyorduk. Onlar bizi gördükleri zaman hayran olmuşlardı. Fakat sonra biz ümmet olma görevini unutmaya başladık. Mesuliyetimizi unutup lale devrine girmeye başladık. İşte o zaman onlar geldi, bizden aldı ve bizi gelip geçtiler. Bizi gelip geçtiler. İşte o gün bugündür Batı hayranlığı devam ediyor neslimizde. Bir kısmı o Batı hayranlığından kurtulduysa da, fakat onlar da başka bir takım hataların içerisine girdiler. Her neyse, sonuçta şu anda yeni bir nesil geliyor. Allah Azze ve Celle o nesli götürdüğü yerine başka bir nesil getiriyor. Evet, bu nesil artık Batı'ya hayranlık duymuyor. Onların medeni olmadığını anlamış olan bir nesil. Eğer siz Batı'nın medeni olduğunu zannediyorsanız, modern hayat ile medeni hayatı karıştırıyorsunuz demektir. Modern bir hayat içerisinde olabilirler. Yaşam araçları bizimkilerden daha gelişmiş olabilir. Fakat bunlar medeniyet demek değildir. İşte Allah Azze ve Celle geçmişte modern hayat ile, teknoloji ile medeniyeti karıştıran atalarımızı götürdü ve onun yerine şimdi bizi getirdi. Ve artık biz modern hayat ile medeni hayatın farkını anladık. Onların medeni olmadığını anladık. İşte Allah Azze ve Celle buna işaret ediyor. Siz eğer görevinizi yapmayacak olursanız sizi götürür Allah, size muhtaç değil. Allah ganidir, size muhtaç değil. Müstağnidir bütün alemlere karşı. Hiç kimseye muhtaç değil. Ey ümmeti Muhammed, size de muhtaç değil. Görevini yapmayanlara muhtaç değil. Allah onları götürür ve görevini yapacak yeni bir nesil getirir. Avrupa'ya hayranlık duymayan, onları reddeden, onlarınkinin medeniyet olmadığını anlamış olan yeni bir nesil getirir. Ve şu anda işte dünyanın her tarafında son 50-60 yıldır böyle bir neslin adımlarını duyuyoruz. Artık bu nesil dünyanın her tarafında oluşuyor. Allah Azze ve Celle'nin sünneti yeniden kendini gösteriyor. Geçmiş ümmetlerde tatbik etmiş olduğu sünnet, onları yok edip onlar yerine başka ümmetler getirmişti. Sonra onları da yok edip başkalarını getirmişti. Ne zaman görevlerini terk ettilerse yok edildiler, başka ümmetler yaratıldı. En son Peygamberimizin ümmeti yaratıldı. Bu ümmet son 3 asra kadar görevini yerine getirdi. Fakat son 3 asır öncesinde artık görevini yapmamaya başlamıştı. İşte o zaman çöküntü başladı. Ve bu ümmet yavaş yavaş çöktü. Birinci Dünya Savaşı da artık bunun ilanı oldu. Birinci Dünya Savaşı aslında yeni bir nesil meydana getirmek için Allah Azze ve Celle'nin bir takdiriydi. Evet, sonuçta bir takım sebepleri var. Hikmetleri var. Sebepler ayrı bir mesele. Hikmetlerinden birisi işte buydu. Yeryüzünde yeni bir neslin meydana gelmesi gerekiyordu. Allah Azze ve Celle işte o yüzden Birinci Dünya Savaşı ile bize şiddetli bir tokat vurdu. Hem o Dünya Savaşı ile Batı'nın ne olduğunu gösterdi. Hayran olduğunuz Batı işte budur dedi bize. Hem onu söylemiş oldu. Batı'nın gerçekten medeni olmadığını gösterdi. Zalimliğini gösterdi. Aynı zamanda artık ümmeti taşımayan, ümmet olmaktan çıkmış, görevini yapmayan o nesli götürdü, parçaladı ve o parçaların her birinde şimdi yeni bir nesil meydana getirdi. Ve işte Kur'an'ın haber vermiş olduğu o sünnetullah yerini buldu. Allah'ın sünnetiydi bu ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. İn yeşe yuzhibkum, Allah isterse sizi de götürür. Ey Mekkeliler, sizi götürür. Ey ehli kitap, sizi götürür. Yerinize ümmeti Muhammed'i getirir. Sizi de götürür ey ümmeti Muhammed. Emevileri de götürür. Abbasileri de götürür. Osmanlı'yı da götürür ve Allah Azze ve Celle layık olan yeni yeni nesiller meydana getirir. Ve yestahlif min ba'dikum ma yeşâ. Ve sonra Allah istediklerini sizin arkanızdan getirir. Onları vazifelendirir. Artık onlar yeryüzünde Allah'ın adına hükmedecek olan, Allah'ın medeniyetini tesis edecek olan yeni nesildir. Keme enşe'akum min zurriyeti kavmin aharin. Nasıl ki sizi de daha evvel başka bir kavmin zürriyetinden meydana getirmiş idi. Nasıl ki sizi getirdi, buna kadirdir. O halde sizi de götürüp başkasını da yerinize getirmeye de kadirdir. O yüzden hiç kimse kendini bulunmaz bursa kumaşı zannetmeyecek yani. Hiçbir ümmet kendini diğerlerinden bu şekilde üstün görmeyecek. Hiç kimse kendisini götürülmez ve işi bitirilmez zannetmeyecek. İsrailoğulları kendilerini üstün ırk olarak görüyorlardı. Halbuki üstün ırk olarak yaratılmamışlardı. Sadece vazifeleri üstündü. Ama o vazifeyi yapmayınca o vazife onlardan geri alındı. Nasıl ki Osmanlı'yı savunan, yani daha doğrusu ırkçılık yapan, elbette ki Osmanlı İslam ile idare etmiş olduğu dönemleri bütün Müslümanlar savunmak zorundadır. Elbette ki İslam'a hizmet etmiş olan atalarımızı sevmemiz imanımızın bir icabıdır. Ama görevini yapmamış olanlara varana kadar sevmek de ne oluyor? Görevini yapmamış, ümmeti Muhammed'in bugün bu hale gelmesine sebep olmuş olanlar, Türklükleriyle övünenler, sadece Türk olmakla bir şey olacağını zannedenler, işte Allah Azze ve Celle buyurur ki sizi de götürür, başkasını getirir Allah. Allah'ın ne Osmanlı'ya ihtiyacı var, ne Kürtlere, ne Araplara, ne İranlılara. Kim layık ise Allah idareyi alır, yeryüzünde Müslümanların liderliğini alır, onlara nasip eder. İşte bu Allah'ın bir kanunudur ve kanunda bir değişiklik olmaz. İnnemâ tu'adûne le'âtin ve me entum bimu'cizîn. Ey müminler ya da ey insanlar, size vaat olunmuş olan şey size mutlaka gelecektir. Vaat olunmuş olan şey size mutlaka gelecek. İşte Allah size vaat ediyor, görevinizi yapmayacak olursanız sizi götürecek ve yerinize başkasını getirecektir. Dolayısıyla madem ki Allah böyle buyuruyor, o halde öyledir. Ve Allah'ın vaat etmiş olduğu şey, vaat olunmuş olduğunuz şey mutlaka size gelecektir ve siz bunu engelleyebilecek değilsiniz. Siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz buyuruyor Kur'an. Allah'ın sünnetini değiştiremezsiniz. Allah Azze ve Celle size vaat ettiği şey neydi? Görevinizi yaptığınız müddetçe, kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmadığınız müddetçe, yani dünya perest olmadığınız müddetçe, Allah sizi yeryüzünde hakim kılacak. Ben ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz buyuruyor Kur'an. Ben ve peygamberlerim elbette galip geliriz buyuruyor. Allah Azze ve Celle madem ki öyle buyuruyor, o halde öyledir. Ve tarih boyunca da öyle olmuştur. Tarih boyunca Allah'ın peygamberleri galip gelmişler. Belki bir kısmı şehit edilmiş olsa bile Allah sonra başkalarını göndermiş. Ve sonra zulmün kökünü kurutmuş ve o kavmi helak etmiştir. İşte geçmişte vaat olunmuş olan şey bugün sizin de başınıza gelir. Ey kafirler, size vaat olunuluyor. Kıyamet gününde yeniden yaratılacaksınız ve hesaba çekileceksiniz. İşte o sizin başınıza gelecek. Ölümden korunabilecek misiniz? Ölümü öldüremediğiniz gibi, ölümü engelleyemediğiniz gibi dirilişi de engelleyemeyeceksiniz. Sizi öldüren Allah sizi yeniden yaratmaya da kadir. Dolayısıyla vaat olunduğunuz şey sizin başınıza gelecek. Madem ölümü öldüremiyorsunuz, dirilişi de engelleyemeyeceksiniz. Ve Allah sizi kıyamet gününde yeniden yaratıp yaptıklarınızın hesabını soracak ve o gün mutlaka size gelecek. Ve siz Allah'ı icaz edecek, siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. buna gücünüz, kudretiniz yetmeyecek. Allah yeniden ol diyecek ve yeniden topraktan yaratılacaksınız. Zaten topraktan yaratılmıştınız. Yeniden toprak olmuştunuz ve sizi yeniden topraktan yaratacak. Çünkü Allah elbette ki her şeye kudreti yetendir. Ve kainat kitabını okuyan insan bunu anlayacaktır. Şöyle bir bakın etrafınıza. Allah her gün ölülerden dirileri yaratıyor. Bizim vücudumuzdaki hücreler yediğimiz ölmüş olan maddelerden meydana geliyor. O yediğimiz ölü olan şeyler vücudumuza girdiği zaman sisteme dahil olduğunda yeniden canlanıyor ve canlı hücreler haline geliyor. Her gün ölülerin dirildiğini görüyorsunuz. Vücudunuzda ölüler her gün diriliyor. Tabiatta da her gün ölüler diriliyor. Ölü toprağın içerisinden canlılar fışkırıyor. Ölü gibi olan odunun içerisinden meyveler fışkırıyor. Her gün ölülerin dirildiğini görüyorsunuz. İşte kainata şöyle bir bakan insan bunu görür ve Allah'ın her şeye kudretinin yettiğini anlar. İşte o zaman vaat olunmuş olduğumuz şeyin Allah için kolay olduğunu anlamış olur. Kur'an-ı Kerim inanmayanlara, o vaadin gerçekleşmeyeceğini düşünenlere şöyle seslenir. Yasin suresinin son taraflarında Allah Azze ve Celle kafirlerden birisinin şöyle dediğini ve şöyle bir misal verdiğini anlatır bize. Ubey bin Halef'ten bahseder. Ve darabe lene meselen ve nesiye halka. Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merra ve huve bikulli halkin alîm. O kafir Ubey bin Halef bize bir misal getirdi. Bir insan kemiğini aldı, getirdi peygamberimiz önünde, parça parça etti, önüne attı. Söyle ya Muhammed dedi, bu mu yeniden dirilecek? Sen bunu mu vaat ediyorsun? Senin Rabbin bunu mu vaat ediyor? Bunu tekrar kim diriltecek dedi. Toz toprak olmuş bu kemiği tekrar kim diriltecek? Kul yuhyihellezi enşe'ehe evvele merra. De ki evvele merra kim yarattıysa, ilk defa kim yarattıysa işte o. Ve huve bikulli halkin alim. Çünkü o her türlü yaratmaya kadir olandır. Her türlü yaratmayı bilen odur. O nasıl yarattığını biliyor. İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Madem ki ilk defa yaratmayı başarmış, o halde ikinci kez yaratmayı daha da kolaylıkla başarır. Ve zaten şöyle bir baksaydı insan kainata, kainattaki bütün mahlukatı şöyle bir inceleseydi, o zaman görecek ve anlayacak ki Allah'ın kudretinin sınırı yok. Bu kadar şeyi yaratan için sınır olamaz. Bu kadar şeyin rızkını veren için sınır olamaz. Bu kadar şeyi yaratan ve idare eden Allah, hiçbir şekilde sınırı yoktur. Kudretinin sınırı olsaydı bu kadar şeyi yaratması mümkün olmazdı. Dolayısıyla vaat olunduğunuz şey mutlaka size gelecek. Bu vaat olunduğunuz şey ayeti aynı zamanda şu manaya da gelir. Allah Azze ve Celle peygamberimize vaatte bulunmuştu. Müslümanlara vaatte bulunmuştu. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ey Resulüm üzülme, Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar sana verecek. Şu anda taraftarların azdır bu sure ve Duha suresi. Mekke'de nazil olmuştu, daha Müslümanların sayısı 3-5 taneydi. Allah Azze ve Celle o zamandan vaatte bulunmuştu. Üzülme demişti peygamberine. Üzülme, Rabbin sana verecek. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Razı olacağın kadar büyük bir ümmet verecek sana. وَرَفَعْنَا لَكَ زِكْرَكْ buyurmuştu. Senin şanını, senin adını yükselteceğiz demişti Allah'ım. Bu ayetler geldiği zaman Müslümanların sayısı 3-5 taneyi geçmiyordu. Ama Allah ona vaatte bulunuyordu. Senin adın yükselecek ey Resulüm. Dünyanın her tarafında eşhedü enne Muhammede Resulullah denilecek. Senin adını herkes zikredecek. O günler gelecek, sen üzülme. İnne şani'eke huvel ebter demişti. Sen üzülme, o sonu kesik olacak olanlar, sana şani olanlar, senin aleyhinde bulunanlar, senin kökünü kurutmaya çalışanlar var ya, işte onların kökü kuruyacak. Senin neslin devam edecek. Ehl-i Beyt'in devam edecek. Kızın Fatıma'dan senin neslin devam edecek. Ve sana Allah Azze ve Celle Kevser'i verecek. Sana büyük bir ümmet verecek. Ümmetin içinden büyük bir alimler ordusu verecek. Sen ümmetinden nice alimler, nice salihler, nice şehitler çıkacak. Rabbin sana vaat ediyor. İnna atayna kel Kevser. Rabbin sana vaat ediyor ve Rabbin vaat ediyorsa o gerçekleşecektir. Sen onların laflarına bakma ve sen yoluna devam et. Gaybı bilen Allah sana haber ediyor. İnne şâniyeke huvel ebter diyor sana. O halde sen yoluna devam et. Onların sonu kesik olacak. Ebu Cehillere lanet edilecek. Sana rahmetle. İnsanlar seni rahmetle anacaklar. Sana dua edecekler. Allahümme salli ala Muhammed diyecekler. Bütün dünyada bütün Müslümanlar seni saygıyla anacak, sana günde 100 defa, kimisi 1000 defa sana salatu selam edecekler. Ve Allah Azze ve Celle hem peygamberimize vaat ediyor hem de Müslümanlara. Rabbini size verecek ve siz ileride hakim olacaksınız. Peygamberimiz de ümmetini müjdeliyordu. Yemen bana verildi diyordu. Habeşistan, İran, Bizans, hepsinde fetihlerin gerçekleşeceğine Allah Resulü haberler veriyordu. Hendek Savaşı sırasında da bir kayanın parçalanması sırasında 3 defa kayaya vurmuş ve 3 defasında da ateş fışkırmış. Ve Allah Resulü işte bu müjdeleri veriyordu. Bizans'ın, Yemen'in saraylarının kendisine verildiğini haber veriyordu Resulullah. Ve hepsi gerçekleşiyordu. Allah vaatte bulunuyordu. Peygamberimiz de ümmetine haber ediyordu ve Allah Azze ve Celle bunları gerçekleştiriyordu. Düşünün Peygamberimizin Medine'deki hayatını. 9-10 sene kadar sürmüştü Medine hayatı. Bunun 5-6 senesi sadece zaferlerin başladığı, 5-6 sene içerisinde Türkiye'den 5-6 kat daha büyük olan Arabistan Yarımadası fethedilmişti. Peygamberimiz daha hayattayken koskoca Arabistan Yarımadası, 5-6 tane Türkiye'de belki daha da büyük. Bakın haritaya göreceksiniz, 5-6 yıl içerisinde 5-6 Türkiye. Sonra 4 halife döneminde 30 sene içerisinde 10-15 kadar Türkiye büyüklüğünde araziler, memleketler fethedildi. Allah Azze ve Celle vaadinde durdu. Ve Allah Azze ve Celle peygamberimize başka vaatlerde de bulunmuştu. Bedir'de onu kazanacağını da vaat etmişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de kafirlerin ölülerinin kuyulara doldurulmasını emretmişti. Kuyulara doldurulduğu kafirlerin cesetleri. Sonra Resulullah çıktı, onların karşısında şöyle konuştu. Dedi ki, ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum. Ey Mekkeliler, ey Mekke'nin reisleri, ey Mekke'nin müşrikleri, ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum. Rabbim bana zafer nasip etmeye başladı. Tek başıma yola çıkmıştım. Bugün artık Rabbim bana zafer nasip ediyor. Siz de acaba orada Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? Ben zaferi buldum, Rabbim bana zaferi vaat etmişti. Siz de orada azap çekiyor musunuz? Size de azabı vaat etmişti. Hazreti Ömer duydu. Ya Resulallah dedi, sen kimle konuşuyorsun? Ölülerle mi konuşuyorsun? Ölüler duymazlar ki dedi. Allah Resulü buyurdu ki, onlar sizden daha güzel duyarlar. Hem de öyle bir duyarlar ki siz onlar kadar duyamazsınız. Ama onlar cevap veremezler. Onlar şu anda evet haklısın diyorlar. Evet diyorlar, doğrusun. Gerçekten de burada azap içerisindeyiz. Azap hakmış. Kabir azabı hakmış. Evet gerçekten de Allah'ın dedikleri doğruymuş. Başka bir aleme geçince onu artık perdeler kalkınca görmeye başlarlar. İşte Allah'ın onlara vaadi de buydu. Müslümanlara zafer vaat ediyordu, kafirlere ise köklerinin ebter olacağını, kesik olacağını onlara söylüyordu. Beş beter olacaklarını onlara söylüyordu. Ve o da gerçekleşiyordu. Aynı şekilde Peygamberimiz ümmetinin geleceğiyle ilgili de bize haberler veriyor. O gün o şekilde gerçekleşti. Acaba daha sonrasında, mesela bugün ve bundan sonrası acaba nasıl olacak? Acaba bundan sonrası için de bize bir vaat var mıdır? Mesela ümmeti kel matar diyor Peygamberimiz. Ümmetimin hali yağmura benzer. Ümmetimin misali yağmur gibidir. La yudra evvelu hayr em ahiru. Bilinmez ki başı mı hayırlıdır sonu mu? Nasıl ki yağmurun başı mı hayırlı sonu mu hayırlı bilinmiyorsa, benim ümmetimin de sonu hayırlı olabilir demek istiyor yani. Benim ümmetim şu anda başı hayırlı. Ebu Bekirler, Ömerler var. Zaferler var. Bütün Arabistan Yarımadası teker teker fethediliyor. Evet, ümmetimin başı hayırlı. Ama bilemezsiniz diyor, sonu daha da hayırlı olabilir. Bütün dünyaya yayılabilir benim ümmetim. Ve işte aynen o şekilde haberler var. Ümmetinin en sonunda yeniden zulme uğradıktan sonra yeniden dünyanın her tarafında İslam medeniyetinin kurulacağını Peygamberimiz haber veriyor bize. Başka hadislerde Allah Resulü bize bunları vaat ediyor. Bu dinin kendisiyle başladığını, sonra kendisinden sonra Raşid halifelerin geleceğini, sonra onların bitip padişahlığa dönüşeceğini ve padişahlığın da bitip ondan sonra Müslümanlara zulmün başlayacağını ve sonra zulmün de bitip yeniden hilafetin kurulacağını ve yeniden dünyada İslam medeniyetin hakim olacağını ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da yeryüzüne yeniden indirileceğini, Mehdi Aleyhisselam'ın da yaratılacağını Allah Resulü haber veriyor bize. Bize bunları vaat ediyor. Demek ki bunlar gerçekleşecek. Çünkü diğerleri de gerçekleşti. Peygamberimizden sonra hakikaten Raşid halifeler geldi. Onlardan sonra hakikaten de hilafet padişahlığa dönüştü. Babadan oğula geçen sisteme dönüştü. Peygamberimizin haber verdikleri hep gerçekleşti. Sonra o da bitti. Padişahlık da bitti 1920'lerde. Sonra zulüm dönemi başladı ve halen de devam ediyor. Bir taraftan zulüm dönemi devam ederken, diğer taraftan da şu anda dünyanın her tarafında İslami gelişmeleri görüyoruz. Beşinci dönemle dördüncü dönemin arasında bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz yani. Bir taraftan zulüm, bir taraftan da İslami faaliyetler. Müslümanlar uyanışa geçmiş vaziyetteler. Dünyanın her tarafında artık Müslümanlar yavaş yavaş kendine dönüyor. Batınınkinin medeniyet olmadığını anlayan Müslümanlar, kendi medeniyetlerine dönmek isteyen Müslümanlar çoğalıyor. İşte Peygamberimizin haber verdiğini artık biz de görüyoruz. Belki bundan 70-80 sene evvelki atalarımız göremezlerdi. Onlar bu dönemleri yaşamadılar ama biz bu günleri gördük. Zulüm döneminin yavaş yavaş zayıflamakta olduğunu ve dünyanın her tarafında da hareketlenmelerin ve uyanışın olduğunu görüyoruz. İşte bu da bize vaat ediliyor. Allah Resulü bize bunu da vaat etti ve gerçekleştiğini görüyoruz. İşte Allah'ın vaadi mutlaka size gelecektir buyuruyor Kur'an. İnnemâ tu'adûne le'âtin ve me entum bimu'cizîn. Ey kafirler, siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah neyi vaat ediyorsa Müslümanlara ve size neyi vaat ediyorsa onu engelleyebilecek değilsiniz. Siz Allah'ı icaz edecek, aciz bırakacak değilsiniz. Allah Azze ve Celle kendi dinini kuvvetlendirmek isterse siz bunu engelleyemezsiniz. Yeniden yeryüzünde İslam medeniyetini kurmak isterse siz bunu engelleyemezsiniz. Allah'ın vaadi mutlaka yerini bulur. De ki onlara ey Resulüm, kul ya kavmi amelu ala mekanetikum inni amil. Ey milletim, yapacağınızı yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın, ben de yapacağımı yapacağım. tam bir yiğit adamın konuşması. Allah Azze ve Celle peygamberinin yiğitçe konuşmasını istiyor. De ki onlara, yapın yapacağınızı, ben de yapacağım yapacağımı. Böyle konuşmasını istiyor. Nasıl bir peygamber var karşınızda, artık anlayabiliyor musunuz? Kur'an'daki Hazreti Muhammed nasıl bir peygamberdir, anlıyor musunuz? Sizin peygamberiniz yiğit bir peygamber olmakla emrolunuyor. Böyle söylemekle emrolunuyor. Allah Azze ve Celle yiğit olmasını emrediyor. Ve Resulullah hakikaten de yiğitti. Yapın yapacağınızı diyordu. Ben de yapacağım yapacağımı. Hiçbir şekilde bunu engelleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın. Allah'tan daha kudretli değilsiniz. Allah Azze ve Celle Resulünü korumak istediği zaman korur. Yeri gelir bir örümceğin ağıyla bile korur istediği zaman. Siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Hatırlayın İbrahim Aleyhisselam o nasıl konuşmuştu. Onlara diyordu ki, kafirlere dedi ki, siz Allah'a bile karşı gelmekten korkmuyorsunuz da, Allah'a ortak koşmaya korkmuyorsunuz da ben sizden mi korkacağım? Siz Allah'tan bile korkmazken ben nasıl sizden korkarım diyordu. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i bize örnek verir. Müslümanların yiğit olmasını ister. Allah Azze ve Celle müminlerin erkek adam olmasını ister. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh buyurur. Müminlerden nice erkek adamlar var ki onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Kur'an onlara erkek adamlar der. Mağaraya giren o gençlerden bahsederken de aynı üslubu görürüz Kur'an'da. Onlar mağaraya giren yiğit gençlerdi der. Allah Azze ve Celle müminlerin yiğit olmasını ister. Peygamber'e emreder, fasta bima tu'mer. Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle ey Resulüm. Emrolunduğun şeyi saklama. Ilımlı olmaya çalışma. Alttan almaya çalışma. Sen alttan alacak olursan, ılımlı İslamcı olacak olursan, onlar da sana karşı ılımlı kafir olacaklar diye ümit etme. Öyle olsa bile o zaman küfür ve şirk yeryüzünde devam eder gider. Senin vazifen küfrü ve şirki yerle bir etmektir. Onun üzerine gitmeden, ona karşı doğruları haykırmadan küfrü ve şirki yok edemezsin. Yeryüzünde hakkı getireceksin ki batıl zail olacak. Sen hakkı hak biçimde ortaya koymazsan batıl nasıl zahil olsun? Müslümanlar hakkı doğru bir şekilde ortaya koyacaklar. Hakkı getirebilmiş olsaydık batıl bugün olmayacaktı. Hak elimizde olduğu halde biz o hakkı ortaya koymadığımızdan dolayı batıl zahil olmuyor. Müslümanlar her birisi kendini çok akıllı zannedip çok akıllı stratejiler takip ettiklerini zannediyorlar. Alttan almakla, ılımlı olmakla çok akıllı olduklarını zannediyorlar. Güya bir takım köşeleri kapacaklar. Ondan sonra güya dinlerine az bir şey hizmet edecekler. Ve bu şekilde stratejiler takip etmeyi çok akıllıca zannediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle peygamberine böylesi bir strateji göstermiyor. Onlara de ki, yapın yapacağınızı, ben de yapacağım yapacağımı. Açın okuyun Kur'an'ı, göreceksiniz buna benzer ayetleri. Bütün peygamberler böyle konuştular. Hud aleyhisselam da böyle konuştu. Siz dedi, yapın yapacağınızı, ben de yapacağım yapacağımı, korkmuyorum sizden demiştim. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesi. Aynı şekilde konuştular. Ve Allah Azze ve Celle onları bize örnek olarak gösteriyor. Siz de aynı şekilde konuşmalısınız ey müminler denilmek isteniliyor. Yapın yapacağınızı, biz de yapacağız yapacağımızı. Korkmuyoruz sizden diyeceksiniz. Verecek olan bir tane canımız var. Biz bir tane ecele iman etmişiz. İki tane ecele münafık olanlar iman ederler. Münafıklar savaşa gitmiş, şehit olmuş Müslümanlar hakkında demişlerdi ki, evlerinde otursaydılar onlar böyle öldürülmezlerdi. De ki onlara ey Resulüm, evlerinde otursaydılar gene vakti saati geldiği zaman öleceklerdi. Gidecekler, ölecekleri yerde gene öleceklerdi. Çünkü ecel bir tanedir, iki tane ecel yoktur. İster korkakça yaşa, ister cesurca yaşa. Aynı zamanda öleceksin. Korkaklık ömrü uzatmıyor. Cesaret de ömrü kısaltmıyor. İşte böyle konuş ey Resulüm. De ki onlara, yapın yapacağınızı, korkmuyorum sizden. Ben de bildiğimi yapacağım. Ben sizin dediklerinize göre davranmayacağım yani. Sizin gösterdiğiniz yola girmeyeceğim. Ben kendi yolumda ilerleyeceğim. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği metodu takip edeceğim. Sizin beni zorladığınız istikamete girmeyeceğim. Belki başlangıcı zor gibi görünen Rabbani metodu tercih edeceğim. Belki başlangıcı zor gibi görünecek. Fakat ilerisi kolaylaşacak olan o yola gireceğim. Rabbimin gösterdiği yola gireceğim. İşte Peygamberimiz öyle davrandı ve sonunda ne oldu? Sonunda çok kısa bir sürede büyük bir zafere imza atmadım Rabbinin izniyle. Hakikaten de kısa bir sürede büyük bir zafere imza atmadı mı? Düşünün, peygamberliğin başından sonuna kadar 22-23 sene geçti. 23 sene içerisinde bu kadar büyük bir zafer dünyada hangi lidere nasip olmuştur? Putperest bir toplumdan çıkmış, tek başına, yanında hiç kimse yok, Allah'a ortak koşan bir toplum, okuma yazma bilmeyen cahil bir toplum, kızlarını diri diri toprağa gömecek kadar cahiliye toplumu, o toplumun içerisinden çıkmış ve sonra o insanları yükselttikçe yükseltmiş ve bütün dünyada bir büyük bir inkılap meydana getirmiş. Bunu neyle başardı Resulullah? Rabbinin kendisine gösterdiği metot sayesinde, strateji sayesinde başardı. Kendi kafasından almıyordu stratejiyi. Kendi kafasından almadı hareket metodunu. O Rabbinin dediği gibi davrandı. İşte o manada siz yapın yapacağınızı, ben de yapacağım yapacağımı. Sizin gösterdiğiniz yollara girmeyeceğim. Ben kendi bildiğim şekilde davranacağım. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söylemesini emrediyor. Demek ki peygamber de kendi bildiği gibi davranma hakkına sahip değil. Rabbinin kendisine gösterdiği şekilde davranmak zorunda. Ya kavmi amelu ala mekanetikum inni amil. Onlara böyle söyle. Yapacağınızı yapın, ben de yapacağım yapacağımı. Fesevfe te'lemun. Yakında bileceksiniz, anlayacaksınız. Fesevfe te'lemun men tekun lehu akibetu'd-dar. Yakında bileceksiniz kiminmiş sonuç. Akibetu'd-dar, bu dünyanın sonu kime nasip olacak? Dünyanın sonunda kim kazanacak? Zafer kime verilecek, göreceksiniz. Peygamberimize hem kendi hayatındayken zafer verildi, hem kendinden sonra koskoca bir ümmet kendisine nasip edildi. Hem de bu dünyanın sonu manasında anlarsak ayeti, o zaman bu dünyanın sonunda da kim galip gelecek, yani ahirette kim cennetlik olacak, yakında bileceksiniz. Akibetü'd-dar kimin olacak? Bu dünya, bu dünyanın sonunda kıyamet koptuktan sonra, bu dünyanın sonunda cennet kime verilecek, cehennem kime nasip edilecek, göreceksiniz. Allah Azze ve Celle peygamberine bu şekilde söyleyerek onlara meydan okumasını emrediyor. İnnehu la yuflihu zalimun. Muhakkak ki o zalimler hiçbir zaman felaha eremezler. Hiçbir zaman zalimler felaha eremezler, kurtulamazlar. Zulmedenler hiçbir zaman yeryüzünde rahat yüzü göremeyecekler. Zulüm hiçbir zaman uzun süre devam edemeyecek. Hiçbir zaman iflah olmayacaklar. Ve kendi zulümleri kendilerini vuracak. Zulüm edenler mutlaka eninde sonunda büyük krizlerle karşı karşıya gelecekler. Çünkü zulüm hiçbir zaman devam etmemiştir. Tarihe bir bakın. El küfrü yedum ve zulmü la yedum denilmiş. Küfür devam etse bile, bir devlet kafir olarak devam edebilir ama zulüm devleti ya da zulüm hiçbir zaman devam etmez. Kafir devam etse bile zalim hiçbir zaman devam edemez. Çünkü Allah Azze ve Celle onun hasmıdır. Ve Allah zulme uzun süre müsaade etmez. Bir müddet sonra insanları yavaş yavaş uyandırmaya başlar. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَ Ey kafirler, o günden nasıl korunacaksınız? Çocuğun ak saçlı ihtiyara döndüğü o günden nasıl kendinizi koruyacaksınız? Çocuğun ak saçlı ihtiyara döneceği günler geldiği zaman 70-80 sene sonra yani yaptığınız zulümlerin hesabını size soracak olan yeni nesiller gelecek. O zaman nasıl korunacaksınız ve nereye kaçacaksınız? İşte zulüm hiçbir zaman devam etmez yani. Allah Azze ve Celle belki 70-80 sene müsaade eder. Çocuklar ak saçlı ihtiyara döner. İşte o zaman yeniden hareket başlar. Allah Musalar yaratır. Firavun'un zulmü arttığı zaman, Firavun oğlanları kesip kızları sağ bıraktığı zaman, kendisinin saltanatın elinden alacak olan Musa'yı bulabilmek, öldürebilmek, bir Musa'nın yeryüzüne gelmemesi için binlerce erkek çocuğunu öldürse bile Allah Azze ve Celle o zulme son vermek istediği zaman Musa'yı yaratır ve evhayna ile ümmi Musa en erdi'i ve Musa'nın anasına da Musa'yı emzirmesini vahyeder. Artık bir Musa vardır. Musa artık emzirilmektedir. Yavaş yavaş büyümektedir. 30-40 sene sonra artık Firavun'un sistemin kökünün kurutulacağının haberidir bu. Müjdesidir bu. İşte Allah Azze ve Celle hiçbir zaman zulme çok uzun süre müsaade etmemiştir. Zalimler hiçbir zaman felah bulmazlar. Ve cealû lillâhi mimmâ zerâ minel hars vel en'âm vel en'âmi nasîbem. Onlar gerek hayvanlardan gerekse ekinlerden Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şeylerden bir kısmını Allah için kıldılar. Fekalû dediler ki hâzâ lillâhi bizâmihim. Bu dediler Allah içindir, kendi zuumlarına göre, kendi zanlarınca öyle kabul ettiler. Bu dediler Allah'a aittir. Allah'ın yarattığı ekinlerden, meyvelerden ya da yarattığı hayvanlardan bir kısmını Allah'a ayırıyorlardı. Zekat gibi adeta. Bir kısmını Allah'a ayırıyorlardı. Mekke'nin müşrikleri, dikkat ediniz. Ebu Cehillerin, Mekke'nin müşriklerinin Allah'a inkar ettiğini iddia edenler, yazıklar olsun. Onların Allah'a inkar ettiğini söyleyerek bugünkü kafirlerin kafir olmadığı mesajını vermek isteyenlere yazıklar olsun. İşte Kur'an onların Allah'ı kabul ettiğini, hatta Allah için ibadet ettiklerini haber veriyor. Onlar mallarının bir kısmını zekat olarak ayırıyorlardı bile. Rivayetlerden biz biliyoruz ki, hatta Kur'an'la biliyoruz ki onlar hac bile yapıyorlardı. Mekke'nin putperesti hac bile yapıyordu. Zekat bile ayırıyordu kendi aklı sıra. Allah'ın koymuş olduğu kanunu değiştirip kendisi bir kanun koyuyor ama sonuçta yine de onu zekat olarak ayırıyordu. Allah'ın koyduğu kanuna göre olmasa bile yine de bir şeyleri Allah için ayırması gerektiğini biliyordu. Kur'an bunu defalarca ifade eder. Onlara sorsan gökleri kim yarattı? Allah derler. Yeryüzünü kim yarattı desen gene Allah derler. O halde onlara de ki neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Madem ki her şeyi yaratan odur, o halde neden Allah'a itaat etmiyorsunuz da insanlara itaat ediyorsunuz? Neden onları Allah'a ortak koşuyorsunuz? Neden Allah'tan kriterlerinizi almıyorsunuz da insanlardan alıyorsunuz? Onların Allah'a kabul ettiğini Kur'an defalarca ifade eder. Onların hac yaptığını söyler. Bütün hadislerde de bu böyledir. Onlar İslam'dan evvel de hac yaparlardı. İbrahim'in torunuydular çünkü onlar. İşte burada da Kur'an-ı Kerim onların zekat bile verdiklerini söylüyor. Ama Allah'ın kanunlarına göre değil, kendilerinin tayin ettiği bir takım kriterlere göre. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَى مِنَ الْحَرْسِ وَالْاَنَامِ نَصِيبًا Allah için bir takım nasipler kılıyorlardı. Şu Allah'a aittir diyorlardı yani. Allah yarattığından dolayı onun bir kısmını Allah'a ayırıyorlardı. Fekalu diyorlardı ki hâzâ lillâhi bizâmihim. Kendi akılları sıra işte bu Allah'ındır diyorlardı. Ve hâzâ li şurakâine. Şu da bizim ortaklarımızın, bizim Allah'a ortak koştuklarımızın, putlarımızındır diyorlardı. Şu Allah'ın hakkı, bu da putların hakkıdır deyip ayırıyorlardı. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا اِلَى اللّٰهِ Onlar ortakları için ayırdıkları şeyleri Allah'a vermezler, Allah için vermezlerdi. Onların ortakları için ayırdıkları şeyler Allah'a ulaşmazdı. Yani onu Allah yolunda harcamazlardı. Ama وَمَا كَانَ لِلَّهِمْ فَهُوَ يَصِلُوا اِلَى شُرَكَائِهِمْ Ama Allah için ayırdıklarını icabında tekrar putları için verirlerdi. Yani mesela onlar ekinlerden veya hayvanlardan bir kısmını Allah'a, bir kısmını putlara ayırdıktan sonra eğer Allah için ayırmış oldukları, mesela putları için ayırmış oldukları şeylerin arasına karışacak olursa önemli değil derler, putlarımızın olsun derler, tekrar alıp da Allah için olan payın içine koymazlardı. Ama putları için ayırdıkları o kısımdan bir kısmı mesela Allah için ayırdıklarının arasına karışacak olursa onu oradan geri alır, tekrar putları için ayırdıkları şeyin arasına koyarlardı. Yani akılları sıra diyorlardı ki Allah zaten zengindir, Allah'a bir şey olmaz. Biz hele şu putlarımızın haklarını eksiltmeyelim. Putlarımızın hakkını fazlasıyla verelim. Allah'ın zaten ihtiyacı yoktur, Allah zengindir diyorlardı. Bu şekilde kendi kafalarına göre bir takım kurallar koymuşlardı. Allah için ayırdıkları şey, hatta bazen su bile olsa, Allah için ayrılmış olan bir su ile eğer putları için ayırdıkları bir tarlayı mesela sulasalar veya bir hayvanı sulasalar, onu önemsemezlerdi o su Allah'a ait olduğu halde. Fakat putları için ayırdıkları bir su olursa, onunla mesela bir hayvanı sulasalar veya bir tarım mahsulünü sulayacak olsalar, artık putlarımızın suyuyla bu sulandığı için putlarımızın oldu, bu tümüyle putlarımıza ait oldu derlerdi. Kendi kafalarınca böyle saçma sapan bir takım kurallar koymuşlardı. İşte Allah Azze ve Celle onları reddediyor ve onları bundan dolayı kınıyor. Kendi kafalarına göre bir takım kurallar koydular diyor. Halbuki buna hakları yoktu. Kuralları Allah'tan almalıydılar. Allah karar verirdi buna. Ama onlar ise kendi kafalarından kurallar koyuyorlardı. Atalarının izinden gitmeye kalkışıyorlardı. Şeytanların yönlendirmesiyle bir takım kriterler vaz ediyorlardı. Allah Azze ve Celle bunları bundan dolayı kınıyor ve reddediyor. Demek ki diye yeryüzündeki bütün fesatların kaynağı budur aslında. İnsanlar kriterlerini Allah'tan alacaklarına, kendi kafalarından yahut reislerinden yahut başka milletlerden alırlar. Ve bu şekilde kendi iktisatlarını da berbat ederler. Allah eğer sadece Allah'tan almış olsaydılar, kanunlarını sadece Allah'tan almış olsaydılar, ona göre yaşayacaklardı ve huzurlu olacaklardı. Hem o zaman iki kat vermiş olmayacaklardı. Fakat onlar hem Allah'a kulluk ediyor, hem de Allah'a ortak koştukları putlarına kulluk edince, o zaman masraflar ikiye katlanmış oluyordu. Yani bir zekat vereceklerine iki zekat vermiş oluyorlardı. Ve hem israf etmiş oluyorlardı, hem de hiçbir sevap da kazanmamış oluyorlardı. Allah'a ayırmış oldukları şeyleri bile sonuçta yine putlarını harcamış oluyorlar. Ve kendi kafalarından koydukları kanunlara göre bunu ayırdıkları için hiçbir kıymeti kalmıyordu. Zekat verdiğiniz zaman bunun kıymetinin olması için Allah'ın koyduğu kanunlara göre verirseniz kıymeti olabilir. Kendi kafanıza göre verirseniz kıymeti olur mu? Namazı kendi kafanıza göre kılarsanız kıymeti olur mu? Allah'ın emrine göre kılarsanız kıymeti olur. İşte aynen öyle. Onlar hem Allah için ayırıyor, hem putları için ayırıyor. Sonra bir takım buna benzer kurallar koyuyorlar. Allah zaten zengindir, onunki eksik olsa da bir şey olmaz diyorlardı. Allah için ayırdıkları kısmı fakirlere yediriyorlar, onlara dağıtıyorlardı. Putları için ayırdıklarına gelince onları putlara adıyorlardı. Deve ise mesela deveyi putlara kurban ediyorlardı. Ve başka bir şey ise o tören ve ayin esnasında o işin bütün masraflarını işte o paralarla karşılıyorlardı. Törenler tertip ediyorlardı. Ve putları için ayırdıkları kısmı bu şekilde putlarını harcamış oluyorlardı. Kendi kafalarına göre bir takım kurallar getirdiler. Bir deve mesela beş defa doğurmuş ise, beşincisinde dişi doğurduğu zaman artık o deveyi bir kenara koyuyorlar. Artık o deveyi putlarına ayırıyorlardı ve o deveyi yemek, o deveyi satmak artık onlar için haram oluyordu ve onu putlarına adamaları gerekiyordu. Mesela bir deve 10 defa doğurmuş ise artık onu kendilerine haram olarak kabul ediyorlar ve putlarının olduğunu düşünüyorlardı. Mesela bir erkek deveden 10 defa döl almışlarsa, o devenin 10 tane yani yavrusu olmuş ise, yavru olmasına sebep olmuş ise artık o deveyi de kendilerine haram kabul ediyorlar, putlarını adıyorlardı. Bu şekilde din adamları tarafından böyle yalanlar uydurulmuştu. Dina çünkü o putları için ayrılanlar aslında sonuçta o din adamlarının, kahinlerin ceplerine gidecekti. Onun için kahinler ve o din adamları kendilerine böyle bir itikat öğretmişti. Allah için ayırmış olduğunuz şey putlarınızınkine, putlar için ayırmış olduğunuz şeyin içine karışırsa önemli değil. Zaten Allah zengindir, bir şey olmaz diyorlardı. Ama putları için ayırdıkları şey, Allah için ayırdıkları şeyin arasına karışırsa, o zaman onu oradan geri almalısınız diyorlardı. Çünkü putlarınız fakirdir, onların daha fazla ihtiyacı vardır diyorlardı. Aslında bu şekilde kendilerinin paylarını arttırmaya çalışıyorlardı. Çünkü putları için kesilenler sonuçta onlara gidiyordu. O din adamlarına, dini bozmuş olan o müşriklere gidiyordu. İşte bu şekilde bir takım menfaatler için insanlar dinlerini bozuyorlardı. Bugün de böyle değil midir? Bugün de Müslüman kılığı altında nice insanlar insanların mallarını yemiyorlar mı? Güya peygamberin soyundan gelmiş. Peygamberin soyundan gelmiş diye bütün insanlardan zekat toplayanlar 1000 dönüm belki 5000 dönüm arazisi olduğu halde, belki 1000 tane koyunu keçisi olduğu halde yine de hala insanların mallarına göz dikenler ve güya peygamberin soyundan gelenler zengin olsalar bile yine de onlara verilmeliymiş diyenler, bu şekilde dini bozanlar nasıl bugün varsa, işte o günde müşriklerin içerisindeki o din adamları da böyle dinlerini bozmuşlardı. Allah Azze ve Celle buyurur ki sa'e me yahkumun, ne kadar kötü hükme diyorlar. Ne kadar yanlış bir hükme varmışlar. Bir kere Allah'a hiçbir şey ortak koşmak caiz değildi. Her şeyi yaratan Allah olduğuna göre ona hiçbir şey ortak koşmaları doğru olmazdı. Allah ile putlar arasında yahut Allah ile insanlar arasında pay etmek de ne demek? Her şey Allah'ın olduğuna göre putlara onun bir kısmını pay etmek de ne demek? Bir kere hata buradan başlıyordu. Sonra demin anlattığım şekilde bir de başka bir takım yanlış mantıklar geliştiriyorlar ve putlarınkinden asla taviz vermiyorlardı. İşte bütün bunlar şirk idi. İtikadi şirk ve ameli şirk. Hem böyle inanıyorlardı, itikadi şirk içerisindeydiler. Hem de bu şekilde tatbik ediyorlardı, ameli şirk içerisindeydiler. Demek ki böyle inanacak olursa insan itikaden müşrik olmuş olur. Bunu böyle kabul etmeyecek olsam, Allah ile başkaları arasında pay etmeyecek olsa, fakat ameli olarak böyle davransa, böyle inanmasa bile, fakat ameli olarak böyle davranacak olsa, demek ki yine de müşriklere benzer bir hayat sürmüş olacak. İtikaden müşrik olmasa bile amelen müşriklere benzemiş olacak ve fasık olmuş olacak. Demek ki kıymetli kardeşlerim, burada aslında Allah Azze ve Celle geçmişteki bir adeti anlatmıyor sadece bize. Aslında burada bize genel bir kural öğretilmek isteniliyor. Belki bugün böyle bir şey yok diyeceksiniz. Belki bugün bu şekilde bir putperestlik ve Allah'ın adını ayırılanlar, putların adını ayırılanlar, belki bu şekilde mantıklar bugün aynı şekilde olmayabilir. Ama esas itibariyle Allah Azze ve Celle bize bir şey anlatmak istiyor. Kriterlerinizi Allah'tan almalısınız demek istiyor. Kanunlarınızı Allah'tan almalısınız demek istiyor. Hem zekatın kanunlarını, hem de diğer kanunları, sadece namazı, orucu değil, malınızı nereye harcayacağınızı da Allah kararlaştıracak. Nasıl kazanacağınıza da Allah karar verecek. Nasıl harcayacağınıza da Allah karar verecek. Yoksa o kafirler sizin mallarınızı sömürecekler. Sizin dininizi bozdukları gibi mallarınızı da bozacaklar ve sömürecekler. Kendi işlerine geldiği gibi kanunlar koyacaklar. Sizi sömürebilmek için Amerika ve Avrupa size bir takım mantıklar öğretecek. Sizi değiştirecekler. Nasıl ki müşriklerin din adamları onların dinlerini değiştirdi çünkü kendi menfaatlerine uygun gelen şekle sokmak istiyorlardı. O develeri, o keçileri istiyorlardı. O yüzden buna uygun mantıklar geliştirdiler. Dini bozdular. Onlar kitaba uymadılar, kitabı kendilerine uydurmaya kalkıştılar. İşte aynen o şekilde Avrupa ve Amerika'da bugün milletleri değiştirir. Kapitalizm emperyalizmi doğurur. Kapitalistler çok fazla miktarda mal üretirler. Çünkü teknoloji geliştikçe az bir zamanda daha hızlı, daha seri üretim yapılır. Dün bir makine 100 tane üretirken bugün aynı makineyle 1000 tane üretilir. Dolayısıyla 10 kat üretim olunca nüfus 10 katına çıkmadığından o zaman o malı nereye satacaklar? Millet 10 katına çıkmadığı için kapitalist o zaman ne yapmak zorundadır? Başka devletlere o malını satmak zorundadır. O devletler eğer o kapitalistin malını almayacak olurlarsa, işte o zaman o kapitalist onları değiştirmeyi düşünür. O memleketlerin başına kendi iktidarlarını getirirler. Bütün memleketlerin başlarında istedikleri hükümetleri kurarlar. Ve o hükümetler onların istediği bir siyaset izler. Milletleri yavaş yavaş değiştirirler. O kapitalistlerin mallarını alacak, onların mallarını tüketecek nesiller ve milletler meydana getirirler. Eğer her millet kendi ürettiğini kullanacak olursa o zaman onlar malı kime satacaklar? Bu şekilde kapitalist başka milletleri değiştirme zorunluluğunu hisseder. Kapitalizm sonuçta emperyalist olmak zorunda kalır. Başka devletleri sömürmek zorunda hisseder kendini. Çünkü elinde bol miktarda mal vardır. Fabrikaları çalışmak zorundadır. Fabrikasını durduramamaktadır. İşte o zaman başka milletlere onu satmak zorundadır. Almayan milletleri de değiştirmek zorundadır. Onların ahlakını, gerekirse onların dinini değiştirir. Onların hükümetlerini değiştirir. Onları değiştirir ve bu şekilde onları sömürebileceği bir düzen meydana getirir. Bütün mesele budur. Fakat bunu bu şekilde söylemez. Modern bir hayatı medeni hayat gibi gösterir. Medeni olmak istemiyor musunuz der. Adını böyle koyar. O milletleri, o modern milletleri medeni milletler olarak tanıtır. Halbuki onlar medeni değildirler. Anasını babasını sokağa atanlar medeni olabilir mi? Köpekten başka dostu kalmayanlar medeni sayılabilir mi? Evlenenden çok boşananların olduğu bir memleket medeni olabilir mi? kadın erkek ilişkilerinin tamamen bozulduğu ve kadının tamamen şehvet aracı olarak görüldüğü, insanın hayvanlaştırıldığı, maddenin öne çıkarıldığı, mananın çökertildiği bir memleket medeni sayılabilir mi? Allah'a ortak koşulan bir memleket, medeni bir memleket sayılabilir mi? Çünkü sonuçta yeryüzü Allah'ındır ve Allah'ın dediği olmalıdır. Madem ki öyledir, o halde insanların dediği değil Allah'ın dediği olması gerekiyorsa ve o olmuyorsa, insanlar Allah'a değil Allah'ın kullarına kulluk yapıyorlarsa, o memleket kula kulluk yapılan memleket medeni sayılabilir mi? Olsa olsa modern olabilirler. Ama işte onlar modern hayatı medeni hayat diye yutturmak isterler. Buna mecburdurlar. Modern hayatı medeni hayat diye bize anlatacaklar ki biz onların ürettiği malları alacağız. Modern olacağız ve modern olduğumuz zaman kendimizi medeni olmuş zannedeceğiz. O şekilde bir takım stratejiler izlerler. Aynı Mekke'deki müşriklerin din adamları gibi. Onlar da kendilerine düşen miktarın çok olması için, bunlar zaten Allah zengindir, bunlar fakirdir. O yüzden bunların hakkından almayın, Allah'ın hakkından alın, putlarınkine katın derlerdi. Böylece kendilerine göre bir mantık geliştirirler ve kendi hisselerini çoğaltırlardı. İşte Kur'an aslında genel bir mesaj vermek istiyor bize. Burada sadece bu olay anlatılmak istenilmiyor. Menfaat odaklarının insanları aldatacağını anlatmak istiyor. Menfaatleri için aslında çalışmaktadırlar ama öyle söyleyemezler. Başka şeyler söyleyecekler. Başka şeyler diyecekler. İşte gelin şöyle olun ki şunları kullanın ki mesela modern olursunuz diyecekler. Modern olmayı medeni olmak diye anlatacaklar. Hakikatte tek hedefleri mallarını satmaktır. Ve yeryüzünde kendi saltanatlarını meydana getirmektir. Yeryüzünde onlar gibi, eğer tüm insanlar onlar gibi giyinecek, onlar gibi onların kullandığı malları kullanacak olursa, onların da fabrikalar kendi ellerinde, patentleri kendi ellerinde olduğu için o zaman bütün dünyayı sömürebilecekler. Ve dolayısıyla da hakim olabilecekler ve insanları kendilerine kul köle yapabilecekler. İşte hedefleri odur ama hedeflerini böyle ifade etmezler. Modern olmayı öğretirler, medeni olmak derler adına ve bu şekilde yeryüzünde kendi saltanatlarını meydana getirirler. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize kafirlerin metotlarını anlatıyor ve hiçbir şekilde hiçbir kriterinizi, kanununuzu, hiçbir değer ölçünüzü onlardan almamanız gerektiğini anlatıyor. Bunların Allah için ayırdıkları da Allah'a gitmiyor diyor bu şekilde olduğu için. Çünkü kuralını, kanununu Allah'tan almıyorlar. Ondan dolayı Allah için ayırdıkları bile aslında Allah'a varmıyor buyuruyor. Demek ki bir Müslüman bazı konularda Allah'a itaat ettiğini zannetse bile, eğer başka bir takım meselelerde başkalarına itaat ediyorsa, Allah'a itaat edeceğine kullara kulluk yapıyorsa, o yapmış olduğu itaat bile Allah'a ulaşmayacaktır. Demek ki Allah'a itaat ettiğini zannetse bile, yine de o yaptığı itaat aslında Allah'a itaat sayılmayabilecektir. İşte Kur'an bizi hem itikadi şirkten, hem de ameli şirkten muhafaza etmek istiyor. Allah Azze ve Celle mesajı anlayanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çarpışan, mücadele veren mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.